Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Adakaner.
Bu videomuzda Alkan'la beraberiz. Videonun başında bir açıklama yapayım. Arkadaki iki dişimi yaptırıyorum. Kestiler. Böyle dilim bazen peltekleşiyor.
Evet.
Böyle tam olarak böyle yuvasında durmuyor sanırım. Oralara doğru gidiyor. Zorlanıyorum konuşurken. Arada böyle bazı kaçırdığım kelimeler olursa devam edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdiden kusura bakmayın.
Haftaya kadar kendine gelir zaten.
Evet, Talha nerede diye sorabilirsiniz. Talha da desteğini çekeceğim diye sabahlamış.
Evet, uykusuz kalamadı. Dedi, zombi gibi çıkmak
halbuki
istemiyorum.
Dedim ben ona, Destiny gibi oyuna gerek yok, çekmene bu kadar uğraşmana gerek yok diye de işini çok fazla önemsiyor. Çok fazla önemsiyor yani, gerçekten bu kadar önemsememesi lazım. Ama sabahlamış sizlere Destiny'nin incelemesini yetiştirebilmek adına, umarım keyifle izlersiniz. İzleyin bari yani, bu kadar uğraşılmış değil mi? Tıklayın.
Evet, gerçekten çok uğraştı ve çok da kaliteli bir inceleme oldu.
Evet, müthiş bir inceleme oldu. Oyundan daha kaliteli, öyle söyleyeyim sizlere. Teknoloji videolarımıza Japonya'dan başlayalım. Biliyorsunuz eğlenceli videoları başa koymaya başladık artık. Japonlar yine yapmışlar, bir parmak geliştirmişler bu sefer. Telefon ekranları gitgide büyüyor, artık iPhone'lar bile büyüdü. Tek elle kullanmak imkansız ama Japon amca demiş ki ben otobüste giderken parmağımla ulaşamıyorum her yere.
Bir yandan tutunuyor, bir yandan da.
Aynen, olmuyor tek elle, ne yapabilirim demiş. Bir tane ek parmak geliştirmiş kendine, baş parmağına takıyor. Ekranın her yerine ulaşıyor.
Ya biraz garip bir şey olmuş, sistem olmuş.
Zaten çalışıyor gibi de görünmüyor da amcam anlatıyor büyük bir keyifle yani. Şaka gibi biraz da herhalde.
Çok büyük bir buluş bulmuş gibi şey yapar herhalde.
Evet, herhalde enteresan, patentini almıştır büyük ihtimalle. Üretmeye kalkmayın sakın evinizde. Aman tepenize binerler diyoruz. Ve iPhone 6 ile devam ediyoruz. Bu sabah iPhone 6 satışa başladı Türkiye'de. Apple mağazasında. Gece vakitlerinde de, yani çok geç saatlerde de. Şöyle söyleyeyim, dün geç saatlerdi. Bugün erken saatlerde oluyor. Turkcell ve Avia etkinlikler yaptılar. 12'yi 1 geçe telefonları vermeye başladılar isteyenlere.
Ben dedim acaba Mesut da mı kuyruğa girdi almak için?
Yok, şimdi bize şöyle bir şey oldu. Güne davet gelmiş. İşte 7'yi çeyrek geçe basın etkinliğimiz olacak. Buyurun gelin falan diye. Dedi ki gider misiniz dedi. Biz de Kaan'la beraber aldık kameramızı, gittik. Zorlu Center'a girdik. Tamam, bir sıra var gerçekten. Millet sıraya girmiş. Güvenlik görevlisine dedik ki sıra ne kadar süredir var falan dedik. Gece 4'ten beri bekliyorlar dedi. Biz de 4'ten beri buradayız dedi. Pek böyle bir şey değildi yalnız. Hani bunu söylerken memnun değildi halinden. Yani millet yüzünden biz de geldik bekliyoruz diyordu. Gençler heyecanlıydı. Zaten birkaç görüntü çektik oradan. Gençlerin çoğu da çok enteresan. 3000 liralık telefon almaya gelmiş gençlerin hepsi üniversite öğrencisiydi neredeyse.
Ya sorsan burslar yetmiyor falan derler.
Yani çok az aralarında işi gücü olup da gelen adam vardı. Zaten işi gücü olan adamın da orada herhalde pek işi yoktur diye düşünüyorum. Yani işe gidecek adamın değil mi? O kadar erken
kalkıp telefon alıp. Tabii yani. Ne kadar geç kalksam o kadar iyidir diyorlar.
Evet, izin alması gerekir herhalde iş yerinden. Şimdi hepsini genellemiyorum. Tabii de çoğu üniversite öğrencisiydi. O da enteresan. Yani üniversite öğrencileri demek ki iyi para kazanıyorlar ya da.
Bence çoğu yemiyor, içmiyor. Hani böyle telefonlar için para biriktirenler de var. Ben sanat tarihi bölümü mezunum biliyorsun. Hocamıza diyorlardı işte, hocam yurt dışına nasıl gezelim sanat tarihini, işte mekanları falan.
O da diyordu ki kızlardan bir tane eseri al. Al yeri gezersin ondan sonra.
5000 tane iPhone alırsın da. Şey diyordu yani, cebinizdeki telefonlara bakın ondan sonra söyleyin diyordu. Gerçekten böyle bir şey var hani.
Gerçekten var. Biz de öyle bir görüntü çektik. Dedik ki Apple yetkilerine, orada ajanstan bir bayan vardı sağ olsun, bize yardımcı oldu. Basın etkinliği ne zaman başlıyor? Ne zaman içeri girip hani görüntü alacağız falan dedik. Normalde hani basın için bir yer ayrılır, içeri girersin falan. Dedik etkinlik bu. Pardon dedi. Dedi işte geldiniz dedi, sırayı çekin dedi. Sıradakilerle röportaj yapın dedi. Bir de dedi bunlar içeri girerken dedi size dedi köşeden izin vereceğiz dedi bütün basına dedi. Mağazanın kıyısından dedi, içeri girenleri çekebileceksiniz. Yani bildiğin reklam filmi çekmemizi istiyorlar. Çok enteresan
bir şekilde. Çok ilginç bir şey.
Basın görevini yapmıyorsun da. Hani Apple sırasını çekiyorsun. İşte Apple'a sıraya girdiler diyorsun. Bir haber başlık atacaksın. İstanbul, bazı şeyler var. Basın organlarında gördüm. İstanbul sıraya girdi falan diye manşetten vermişler. Yani böyle.
Ya, bence çok komik yani.
Yani milyon dolar verse işte adam ancak öyle herhalde onu başlığa taşır. Advertory olarak, ama burada.
Şey gibi, size yeter bu ya işte bu kadar yapın.
Yani bu kadarı işte şey, reklam olarak taşıyorlar, enteresan. Biz de döndük geri açıkçası. Hiçbir şey yapmaya değer bulmadık. Yani ben birçok etkinliğe gittim. Birçok şeye katıldım. İlk defa böylesini gördüm açıkçası. Sıraya giren iyi arkadaşlar memnunlardı. Sağ olsun orada selamlaştıklarımız oldu. Bizi tanıyanlar oldu. Oturduk sohbet ettik. Hepsi keyiflen bekliyorlardı. Umarım iPhone'larını almışlar. Keyiflen kullanıyorlardır diyoruz. Bir diğer haber de yine iPhone bölümünden geliyor. Yani bu ilk şeyleri bir iPhone'a bir telefonlara ayırdım ben haber kısmına. iPhone özellikle iPhone 6 Plus'ın bükülme sorunları ortaya çıkmaya başlamış. Ve yani bükülme sorunu derken şimdi bir video yayınlandı. Adam eliyle zorla büküyor telefonu. Ama onun bir hikayesi var. Çünkü aynı adam cep telefonunu yan cebine koymuş. Araba kullanırken bükülmüş telefon. Ondan sonra öyle bir video çekmeye karar vermiş. Zaten ondan sonra diğer telefonları deniyor. Hiçbiri bükülmüyor o şekilde. Ama iPhone 6 Plus'lar bükülebiliyormuş. Twitter'da da birçok cevap gelmiş aynı kişiye ve bir kampanya oluşturmuş kullanıcılar. Birçok bükülmüş iPhone fotoğrafı paylaşılıyor şu anda. iPhone Plus fotoğrafı ve insanlar ceplerinde büküldüğünden bahsediyorlar. Yani şimdi bu telefonu cebinizde koyacaksınız. Ne kadar büyük olursa olsun arka cebinize de koyabilirsiniz. Yan cebinize de koyabilirsiniz. Ben koyuyordum yani. Ben telefonları arka cebimde veya yan cebimde taşıyorum. Ben 5.5 inç, 6 inç birçok telefon kullandım. Hiçbiri bükülmedi bugüne kadar.
Yani eliyle zorla bükse anlayacağım da cepte bükülmesi çok büyük bir şey.
Aynı şahısın videoları var. Yani HTC One M8'i mesela bükmeye çalışıyor. Zorluyor artık elleri beyazlıyor. Vücudun son noktasına geliyor. Kasa eğilmiyor. Ekranı attırıyor adam dışarı. Yani o kadar zorluyor ki kasayı. Ekranı şey yerinden söküyor. Not 3'ü deniyor, bükülmüyor zaten. Ona hiçbir şey olmuyor.
Ama cepte bükülmesi gerçekten olacak iş değil yani. Hani
enteresan bir olay. Sırada bizim Mustafa vardı editörlerimizden. Şeydi, yakından tanır takipçilerimiz. Dedik ki iPhone 6 Plus bükülüyormuş arka cepte. Dikkat et, yan cepte de bükülüyor abi, biliyorum dedi. Ona göre alacağım dedi. İnsanlar bilerek de yine tabii sahip olmak istiyorlar bu cihazı. Büküldükten sonra benim merak ettiğim kullanıcı hatası mı oluyor bu?
Evet.
Yani götürdün garantiyi, bu büküldü dedin. Ne diyor adam?
Bence artık Apple bu saatten sonra, fotoğraflardan sonra kullanıcı hatası olarak görmez herhalde.
Şimdi
umarım.
Bak, ilk çekme sorunu olduğunda bumper kılıflar ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. O elinizle tam olarak anteni kapatmayın diye. Şimdi ne çıkacak biliyor musun? O eskiden Nokia 33 onları koyduğumuz kemer şeyleri vardı ya, hatırlıyor musun? Kemere böyle kılıfı evet. Vardı. Cep telefonu kemerine takardın. Şimdi yeni iPhone kılıflarına hazır olun arkadaşlar. Yakın zamanda bükülmesin diye iPhone'unuzu kemerinize takacaksınız. Ya da bel çantasını tekrar moda yapacaklar böyle iPhone logolu. Apple logolu onu taşıyacaksınız gibime geliyor. Çünkü yani bükülüyorsa eğer yan cepte en güzel yol bunun. Cebine koymayı bilmiyorsun tabii sen. Kemerine koy diyecekler. O kemer kılıflarıyla tekrar tanışabiliriz diye düşünüyorum yani. Bu benim görüşüm.
Bir de şey yapmışlar, bir caps paylaşmışlardı. İşte iPhone 6'yı büküyorsun, sorun yok parmaklarınla. 33 onu falan bükmeye çalışıyorsun, kolu kırılıyor. Yani 6 içinde.
Şeylerde paylaşımlar, Twitter'da gerçekten çok eğlenceli paylaşımlar var. Özellikle mesela şey vardı en son, Çamlıca gazozun vardı.
Gazozun.
Üzülme diyor Apple, biz bunu her gün yaşıyoruz diye kapağı açıyorlar.
Evet, gördüm onu, çok iyiydi.
Öyle bir şey var. Şu an tabii çok fazla makara yapılıyor, bakalım ne olacak. Yani aslında her iPhone'la beraber bu tip sorunlar dillendiriliyor. Ama tabii ki uzun kuyruklar oluşuyor Apple Store'larda. Genel olarak kullanıcılara baktım, böyle bir şey yok diyorlar. Apple Store'a gitmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle iPhone 5'lerde pil şişme sorunu arkadaşlar. Genel sorunun ismi bu. Aratın. Benim şu anda çok yakın tanıdığım bir kardeşimin başına geldi. Pili şişti. Camı attı iPhone'un. Uğraşıp duruyor şimdi. Garantisi de bitmiş. 700 lira diyorlar, ver şey yapalım. E tamam da telefonun pilinin şişmesi tamamen firmanın hatası.
Evet, yani bunda 2 yıl
falan olmaz. Bir sürü pili şişmiş insanlar var. Bunda 2 yıl garanti falan filan söz konusu olamaz. Ama diyorlar ki 700 lira ver, senin telefonunu değiştirelim. Sanki çok büyük nimet.
Ya bir de burada yani Apple'dan bahsediyoruz. Yani ne kadar büyük bir şirket olduğu belli. Hani bu tür sorunları eğer çözmeyecekse hani büyüklüğü nerede kalacak? Hani çözmesi gerekiyor.
Bence de çözmesi gerekiyor. En azından kullanıcıların bir mal alırken karşılarındaki firmanın gülüşüne çok da fazla aldanmaması lazım. Bilin arkadaşlar, iyi düşünün. Eğiliyorsa telefon, bir bakın bu gerçek mi değil mi, iyice araştırın. Çünkü eğildikten sonra inanın o sizi alkışlarla mağazla karşılayan ekip garanti dışı ver 800 lira sana yeni cihaz verelim diyecek. Orada tabii ki artık alkışlar mısınız? Başka bir şey mi yaparsınız bilmiyorum.
Evet
tabii.
Yani zaten çok sayıda şirket de böyle. Türkiye'de özellikle yani hani ben diyorum.
Evet, açılışta alkışlarla karşılıyorlarım almaya gelenler. Ooo!
Beyefendi, hanımefendi nasılsınız?
Evet, sayıyorlardır. 3, 6, 9,
Daha sonra ise aynı güler yüzü göremeyeceksiniz.
Hayırlısı kesin. Bakalım. İnşallah görürler.
İnşallah. Evet. Şimdi bir başka aslında sorunlu oyuna geçelim. Daha doğrusu teknik sorunları çok fazlaydı ve çok eleştirilmişti. ROM Total War 2 diyorsunuz. Buna yeni bir standalone pack duyuruldu. Yani bağımsız bir paket duyuruldu. Ve burada ise Attila'yı yönetiyoruz. Yani büyük Hun İmparatoru Attila'yı. Milattan sonra 395 yılında oyun geçiyor. Ve Creative Assembly ve Sega yaptıkları açıklamalarda benzer optimizasyon sorunlarıyla karşılaşmayacağınızı, yapay zeka sorunlarıyla karşılaşmayacağınızı söylüyorlar. Umarım bu tür sorunlara karşılaşmayız. Tabii ki yine PC'ye özel olarak geliyor ve 2015 yılı içerisinde bu oyun piyasaya çıkacak. Strateji severler için çok büyük bir nimet olacaktır eğer hani teknik sorunlar olmazsa. Çünkü gerçekten de PC'de hala bu tarz oyunlar çok seviliyor ve satılıyor. Umarım Sega da hani büyük bir yatırım yaptı aslında bu geliştiriciyi satın alarak. Bunun karşılığını alır.
Son zaten dönemde genel olarak baktığın zaman yani PC sektöründe iki tane oyun türü kaldı PC ayakta tutan. Bir free to play'de şu Dota tarzı oyunlar. Hı-hı. Dota deniyor değil mi onlara? Evet. LoL'a falan.
Ben... MOBA.
MOBA pardon çok yabancı olduğum için. MOBA tarzı oyunlar. Bir de ekstra olarak strateji oyunları. Çünkü strateji oyunları konsolda hala da oynayamıyoruz.
Evet, first person shooter'ları oynayabiliyoruz. Evet. Ama strateji oyunlarını oynamak imkansız.
Hala da donanım üretemediler onun için. Bence sadece strateji oyunları için basit bir klavye. Belki hani klavye bile benzemesin. Hı-hı. Tuşları olmayabilir. Hani madem klavye koymak istemiyorlar bu cihazlara. Bir mantalitesi var. Bir de bir fare çıkarsalar kablosuz iyi olacak. Yani strateji oyunda da oynanabilir şu anda PlayStation ve Xbox One'da. Donanımları yeterli.
Ben de şeye şaşırıyorum gerçekten. Neden öyle bir sürü ıvır zıvır çıktı? Hani bir sürü çıktı, saçma evet. sapan şeyler çıktı ama klavye mouse'u doğru düzgün yapamadılar. Yapmadılar yani.
Yapmıyorlar çünkü tam olarak PC'leştirmek istemiyorlar. O konsol kültürünü öldürmek istemiyorlar. Şimdi yabancıların kafasında konsolun konumu oturma odanız.
Evet.
Oturma odasında büyük televizyonun karşısında düşünüyor adam seni. Doğal olarak klavye fareyi de yani bir oturma koltuğunda otururken kucağına koyduğunu hayal edemiyor.
Evet.
Ama son dönemde özellikle hardcore oyuncuların böyle yükselişiyle beraber, profesyonel oyuncunun yükselişiyle beraber oyun konsolları da çalışma masalarına, bilgisayar masalarının yanlarına yerleşmeye başladı. Kimse artık o büyük televizyonda, kimse demeyeyim, çoğu kişi televizyonda değil de oturma odasındaki, çalışma odasındaki PC monitöründe zaten oynuyor profesyonel bir şekilde. Masanın üstünde oynuyor yani. Hı-hı. Klavye faresi olsa kullanır.
Bir de yani işte MOBA tarzı oyunlar mesela çok popüler olmaya başladı bu tarz oyunlar. Stratejiler var, first person shooter'lar var ki bazı oyuncular sadece klavye mouse oynamak istiyorlar.
Evet ya ben çok görüyorum. Konsol aldım bir türlü alışamadım. Abi bu nasıl oynayacağız bu oyunları falan diyen var. Onları da tabii ki memnun etmek lazım. Bir şekilde onlara bir çözüm sunmak lazım.
O yüzden bekliyoruz yani bu tarz oyunlarda konsollar ama şu an için çok zor görünüyor.
Evet.
Bir diğer haberimize geçelim. Triad Wars duyuruldu. Triad Wars'u United Front Games geliştiriyor ve Sleeping Dogs adlı oyunun geliştiricileri. Ve Sleeping Dogs da aynı evrende geçiyor. Tabii konusu daha bağımsız. Triad Wars'un özelliği ne? Şu an için sadece PC'ye özel olarak geliştiriliyor. Konsollar için de gelebileceği söylendi ama her zaman klasik yanıttır bu. Ya neden olmasın gibisinden yanıt verirler zaten. Triad Wars Online, açık dünya ve aynı anda oyuncular birbiriyle karşılaşmıyorlar. Yani aynı evren içerisindeler ama yaptıkları şeyler diğerlerini etkiliyor ama birbirlerini çok da fazla göremiyorlar. Ve bunun yanında işte bir liderlik sıralaması oluşturuluyor. Çok büyük bir proje. Umarım tutar çünkü bu tarz oyunların patlama ihtimali de çok yüksek olabiliyor.
Çok yüksek evet. Yani çıktığı gibi eğer çok fazla böyle kritik hataları yoksa oyuncular kabul ediyor. Ufak hataların kapatılmasını bekleyebiliyorlar. Ama sunucudan atma, sunucuya girememe, puanlarının silinmesi, çalınması karakterinin gibi hatalar birdenbire yaşanmaya başladığında kimse oynamak istemiyor.
Bir de oyunda şöyle bir şey var. Hem aksiyon oyunu ki biliyorsun Sleeping Dogs bir aksiyon oyundu ve evet. çok başarılıydı. Aynı zamanda da bir strateji oyunu olarak geçiyor. İşte kendi mahallenizde çeşitli değiştirmeler falan yapıyorsunuz. Hani bu tarz karışımlar da çok tutmayabilir. O yüzden hani biraz da ben temkinli yaklaşıyorum bu oyuna. Beni heyecanlandırmadı değil çünkü Sleeping Dogs çok güzel bir oyundu. Burada hemen Sleeping Dogs'un yeni nesil sürümünden de bahsetmek istiyorum. Oyun 1080p olarak geliyor. Bunun yanında oyuna yeni içerikler ekleniyor ve bu içerikler de hani öyle basit içerikler değil. Mesela Last of Us'ın PlayStation 4 sürümünde öyle içerik olarak hiçbir fark şey yoktu. Evet. Ama bunda özel içerikler var.
Sadece indirilebilir paket ücretsiz sunulmuş.
Ücretsiz sunulmuş. Bunda özel şeyler var ve dokuları da geliştirmişler. İşte yağmur çok daha iyi gözüküyor, araba kontrolü çok daha iyi olacak gibi gözüküyor.
Yağmur da arabalar işte sağ taraf diye direksiyon.
Evet o da sorun oluyor.
Anlaşamadım bir türlü ya. Valla.
Gerçekte de sorun, oyunda da sorun. Aynen. Sadece şeyde değil. Sleeping Dogs da yani yeni nesile de güzel bir şekilde geliyor gibi gözüküyor. Ben oyunu beğenmiştim ve yeni nesile tekrar oynayacağım çünkü konsolda bitirememiştim, zamanım yoktu. Sanırım çok sayıda oyuncu da bunu oynayacaktır.
Zaten yeni nesilde oynayacak oyun yok şu sıralar.
Evet yani.
Yani çıkarsa zaten milyon barajını hemen hızlı bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Xbox One kullanıcıları da şu sıra zaten Forza Horizon 2'yi bekliyorlar.
Evet.
Yani 3 Ekim'de de satışa çıkacakmış bu arada.
Bize de oyun yeni geldi. Bakalım deneyeceğiz.
Hayırlısı bakalım. İnşallah eğlenceli vakit geçirir satın alan kişiler. Hindistan'a gidelim. Hindistan dendiğinde bir gerçek var. Yani ülkemizdeki insanların aklına hemen ineğe tapan insanlar geliyor. Fotoğrafçılar için çok güzel fotoğrafların çekilebildiği bir sürü cennet mekanının olduğu bir...
Kalabalık, hepsi evet, fakir.
Falan. Büyük mekan görüyor. Fakirliğini konuşan var. İşte Hindularını konuşan var. Farelere tapıyorlarmış, fareleri besliyorlarmış diyen insanlar var. Nedense bizim ülkemizde Hindistan'ın yazılım konusunda çok çok ileri bir ülke olduğu... Neredeyse dünyadaki bütün o büyük mühendislik firmalarının başında bir Hintlinin bulunduğu, mühendislik o bölümlerinin başkanı olarak hem de ya da büyük keşifler yapabildiği çok düşünülmüyor. Atom bombası olan bir ülkeden bahsediyoruz aslında.
Şu anda zaten Microsoft'ta da önemli
kişiler Hintliler var yani. Zaten başkanı da oldu şeyde CEO olarak Hintli mi atamışlar? Evet. Ben mi yanlış biliyorum?
Hint kökenli birisi.
Evet, Hint kökenli birini atadılar. Şimdi Hindistan'ın bir başka başarısına bahsedeceğiz. Yani şimdi Hindistan deyince aklınıza direkt onlar gelmesin. Hindistan Mars'a bir uydu göndermeyi ve yörüngeyi oturtmayı başardı arkadaşlar. Ve bu uydunun amacı ilk olarak zaten ülkenin prestijini arttırmak ve uzayda neler yapabileceğini dünya kamuoyuna göstermek. Bence çok başarılı. Yani bunu zaten başardılar. Sinyal almayı başarmışlar uydudan. Bir yıllık bir yolculuk sonunda uydu yörüngeye başarılı bir şekilde oturtulmuş. İkinci amacı ise Mars'ın yörüngesinde atmosferindeki o şeyleri incelemek, değişimleri incelemek. Minareler. Ekstra olarak orada bir metan bulutu varmış, metan katmanı varmış. Onu incelemek, oradaki partikülleri analiz etmek ve mikrobiyolojik hayat varlığını işte var mı yok mu araştırmakmış. Bunları yapacak adamlar.
Şimdi ben hep bu tür haberleri görünce şey bir makale aklıma geliyor. Bir gazete okumuştum köşe yazarının.
Ben de Binali Yıldırım'ın bulut konuşması geliyor. Ünlüdür. Hatta o haberin altında yorumlarda var.
Kafayı yersiniz.
Evet bari. Kafayı yersiniz. Çok fazla uğraşmayayım bu işlerle.
Böyle bir açıklaması vardı. Şey demişler. Dünyaya bir göktaşı gelse hangi ülkeye sığınırsın? Hani biz diyoruz ya dünya devleti olduk. Şöyle dünyayı sallıyoruz falan. Orada bir köşe yazarı sormuştu yani. Göktaşı geliyor. Hangi ülkeye sığınırsınız? Yani Türkiye olmayacak kesin. Burası. Yani Hindistan'ı bile küçümsüyoruz ama bence büyük ülkeler büyüklüklerini bu tarz projelerle gösteriyorlar. Yani öyle konuşmakla olmuyor bence.
Evet doğru. Gerçekten öyle ve Mars'a insan yapımı 8. araç olarak yerleşmiş bu. Kaç tane araç var? Zaten bir tanesi de Amerika'nın yörüngede uydusu var. Yeni yerleştirdiler onlar da. Ekstra olarak zaten Curiosity'yi biliyorsunuz. Yerde gezinmeye devam ediyor nükleer bataryasıyla. O da 14 yıl yetecek bir enerjiye sahip. Nükleer bataryasında ve araştırmalar devam ediyor ve su bulmasıyla zaten bence yapabileceğin büyük keşfi yaptı Mars yüzeyinde. Bunu da daha önceki haberlerimizde aktarmıştık. Bir diğer haberim bilgisayar teknolojileriyle ilgili. Biliyorsunuz USB 3.1 standardı geliyor. USB 3.1 standardı ile beraber hem bildiğimiz USB kablolarını kullanmaya devam edeceğiz. Hem de Type-C isminde yeni bir USB kablosu ucuyla tanışacağız. Bu kablo aslında yeni demek çok yanlış olur. Tip olarak Apple'ın Lightning kablosuna oldukça fazla benziyor. Neredeyse birebir aynısı. İki tarafı da aynı. Böylece ters takma gibi sıkıntınız olmuyor. Oldukça küçük bir port. Böylece cep telefonlarına falan da rahatlıkla kullanılabiliyor. USB 3.1 standardının en büyük özelliklerinden bir tanesi 10 gigabit per second yani saniyede 1250 megabayt veri aktarabiliyor oluşu. Ve 100 watt'a kadar da güç çekilebiliyor oluşup destekli portlardan. 100 watt ne demek? Yani neredeyse bir eşit TV tak 4K çalışsın demek. Evet. Bu standardın yeni açıklanan bir teknolojiyle beraber de DisplayPort'a destek vereceği açıklandı. DisplayPort'ta DisplayPort Alt Mode diye geçiyor yeni desteğin ismi. Bu destekle beraber de USB 3.0 portun varsa takacaksın bir kabloyu. Direkt 4K monitöre görüntü almaya başlayabileceksin.
Zaten kullanıcılar da ben yorumlarını okuduğumda şey diyorlar yani en çok bu özelliğinden etkileniyorlar.
Evet, tek
yani.
İncecik bir kabloyla evet. Her işinizi görebileceksiniz. 4K görüntü almanızın yanında o 4K monitörün üstündeki USB portları da aktif olarak çalışacak. Yani tek kablo üstünden klavyeni, farini her şeyi de monitöre bağlı. Çalışmaya devam et. Çok enteresan bir hale getirmeye başladı.
Yetersiz güç sorunu.
Çevre bileşenlerini.
Evet yetersiz güç şikayetlerini de böylece.
Tamamen yani güç kablosu bağlamanız da gerek kalmayacak. Kasanızda eğer yeterli bir güç varsa zaten o kablo üstünden monitörü de besleyebilecek. Açıkçası beni çok fazla heyecanlandırdı bu destek. Ben çok fazla monitör kullanıyorum çünkü. 3 tane monitör kullanıyorum şu an evimde. Her biri için hem güç kablosu bağlı hem de kalın bir veri görüntü aktarım kablosu bağlı. Şimdi bu standart yaygınlaştıktan sonra ne yapacağız? İncecik bir kabloyu bağlayacaksın bitecek. Orada görüntü almaya devam edeceksin.
Tamamen kurtulacağız.
Heyecanla bekliyoruz açıkçası. Umarız bir an evvel yaygınlaşır. Zaten 1250 MB saniyede tabii ki gecikmeleri ve standardın desteğini bilmiyoruz ama herhangi bir ekran kartını harici olarak çalıştırmaya da yeter. Bakalım belki de USB 3.0 üstünden bağlanan ekran kartları göreceğiz.
Harici ekran kartları.
Evet çok enteresan. USB 3.0 değil mi? 3.1 üzerinden bağlanan harici ekran kartları da görebiliriz. O da fantastik bir boyut olur herhalde işin.
Zaten haberlerimde de değineceğim ben. Sistem gereksinimleri oyunların çok artıyor. Hani harici bir ekran kartıyla işte bu SLI bağlantıları falan artık harici şeyle mi yaparız bilemiyorum artık.
Şimdi onun üstüne çalışıyorlar. Bir ara denediler zaten ama harici kutular o kadar pahalıydı ki dizüstü bilgisayarlarımıza bağladığımız. İnsanlar yeni bir dizüstü bilgisayar alabiliyorlardı o kutuyu almak yerine. Umarız öyle olmaz. Yani ucuzlatılmış bir teknoloji böyle USB 3.1 veya benzeri bir teknolojiyle bu iş yapılırsa çok daha iyi. Zaten Thunderbolt isminde Intel'in bir teknolojisi var. O da inanılmaz veri bağlantı hızları sunuyor ama kabloları 50-60 dolar olunca kimse yaklaşmak istemiyor. Yani bir tane kablosu 50 dolar zaten yongası falan da ona göre pahalı. Çünkü o optik olarak ışıkla haberleşiyor cihazlarla. Kablosunun üstünde çipler var. Alıcının vericinin ona göre dizayn edilmesi lazım. O teknolojiden önce USB 3.1 yaygınlaşacak büyük ihtimalle diye düşünüyorum ben.
Umarım en kısa süre yaygınlaşır da biz de bu güzel teknolojiyi
kullanırız. Değil mi? Gerçekten evet. Yani 10 numara iş.
Şimdi hemen oyun haberlerine geçelim. Burada Blizzard'ın önemli bir projesi vardı. Project Titan. Ve çok büyük bir beklenti yaratmış. Neden? World of Warcraft'tan sonra Blizzard yeniden çok büyük bir MMO ile karşımıza çıkacak diye. Ve bu proje çok gizliydi. Yani herhangi bir videosu falan da ortaya çıkmadı hiçbir şekilde. Ve bu proje iptal edildi. Yani uzun süredir zaten bir ara iptal etmişlerdi. Daha doğrusu projeye baştan başlamışlardı tatmin etmediği için. Sonra en sonunda da işte geçen günlerde ve bu projenin iptal edildiği açıklandı.
Açıklama da öyle bir şey ki yani biz kendi aramızda biz ne yapıyoruz ya dedik. Sonra baktık ki bu projeyi yapmak istemiyoruz. O kadar hevesli değiliz, iptal ettik gibi denilen bir açıklama var.
Aynen, yani bizi tatmin etmedi. Biz diyor nasıl MMO yapılacağını, nasıl eğleneceğini biliyoruz. Bu işte yani uzmanız diyor. Bizi tatmin etmeyse diyor, oyuncuları tatmin etmeyecekti. O yüzden iptal ettik diyor ama benim aklıma başka şeyler de geliyor. Şimdi Hearthstone'dan parayı kırdılar. Şimdi böyle bir kart oyunundan bu kadar para kazanırken bu kadar çok büyük yatırımları yapmanın anlamı yok. Zaten biliyorsunuz Activision'la birlikteler ki Activision bu konularda çok cimri bir firmadır.
Evet,
yani.
Doğru.
Öyle çok da kaynak sağlanmasına da müsaade etmez. Ben daha küçük projelere küçük paralar harcayıp daha çok para kazanacakları işlere girişeceklerini düşünüyorum.
Ya ben bu free to play normal bildiğimiz oyunculuğun sonu olacak diye düşünüyorum. Çok daha dandik oyunları.
Evet.
Evet, görüyor olacağız.
Ve şöyle bir şey de var. Hani Blizzard da gerçekten mesela bir kart oyunu yaptı, deli gibi tuttu. Daha önce de yapılmamış mı bu tarz oyunlar? Yapılmıştı.
Bir sürü vardı ama Blizzard'ın ismi yetiyor zaten.
İsmi yetiyor.
Var.
Evet. Yani işlerini de iyi yapıyorlar. Buradan Mesut ve benim de çok beğendiğim bir oyuna geçeceğiz. FIFA 15 ilk inceleme notları yayınlandı. Bizim de zaten yarın çok büyük ihtimalle incelememiz yayınlanacak. Burada bir şok yaşandı aslında. Neden? Oyuna 9 üstü puanlar verenler de vardı. Fakat aynı zamanda 7 puan verenler de var. Yani bu çok şaşırttı. Yani nasıl 7 puan? Çünkü çok büyük beklentiler yaratmıştı. İşte bunda çeşitli yorumlar vardı. İşte oyun hızı çok arttı. Mesela bu oyuncuların çok hoşuna gitmedi. Oyun hızının artması önemli neden olarak gösterdi bu düşük inceleme puanlarında. Yani ben şu anda kadar son yıllardaki en düşük puan ortalamasına sahip gibi gözüküyor oyun. Ben bu eleştirilerin bazılarına katılmıyorum. Çünkü daha önce de mesela defansı geçemiyorduk. Yani elimde Ronaldo gibi oyuncu var. Karşımdaki dandik bir defans oyuncusu geçemiyorum falan. Bu tarz sorunlar da oluyordu. Bakalım yani bu ilk inceleme notlarının düşük olması EA'yı nasıl etkileyecek? Progression Soccer geliyor biliyorsunuz 2015. Hani zaten...
Ki bu sefer olmuş diyorlar oyuna. Birçok kişi beğenmiş.
Evet, biz zaten demosunu oynamıştık. Hani beğenmiştik. Bazı eksiklikleri olmasına rağmen. Bakalım bu yarışı nasıl etkileyecek? Ben bunu çok merak ediyorum. Buradan da Steam'e geçmek istiyorum aslında doğrudan.
Siz kaç puan verdiniz bu arada? İnceleme çıkmadan söyleyeceğim.
Tizlemeyecek. Yok, söylemeyeceğim. Ama çok da düşük vermedik yani bazı otoriteler gibi, öyle söyleyeyim. Buradan hemen Steam'e geçmek istiyorum. Steam'in Valve'ın açıklamasına göre 100 milyon aktif kullanıcısı varmış.
Vardır, doğrudur.
Evet, var ama yani işte biliyorsunuz bedava oyun dağıtıyorlar arada sırada. Buradan hesap açıp o oyunları da oynamak isteyenler var. Hani aktif derken neyi kastediyor? Ne kadar süre içerisinde bunlar aktif olmuşlar? Bunlar hakkında hiçbir bilgi vermediler. Fakat şöyle veriler var. 3700'den fazla oyun varmış kütüphanesinde Steam'in. Ve bunların sayısı da çok hızlı bir şekilde artıyor bağımsız oyunlar sayesinde. Yani ben şöyle diyorum, hani orijin falan ortaya çıkıyor ama biliyorsunuz EA Steam'e şey vermek istemiyor. Hani pay
keşke
vermek
hiç
istemiyor.
Keşke çıkmasalardı ya. Bir de sistemler o kadar kötü ki orijin olsun, Uplay özelliğiyle tam rezalet. Keşke öyle bir sistemi hiç keşfetmeselerdi.
Yani yine de Steam'e ilgi çok fazla. İşte son 9 ay içinde 1300'den fazla oyun yayınlanmış Steam'de. Hani umarım Steam bu piyasada hani biraz şey olacak ama tek olur. Çünkü her firma kendi şeyini çıkarırsa servisini berbat işimiz olur, çok zor. Evet. Yani hepsine bir hesap aç, hepsine farklı bir sistemden indir. Yani sorumuz ne olur bilmiyorum yani.
Öyle gerçekten. Ben özellikle Uplay'den çok şikayetçiyim. Hadi Origin bir şekilde çalışıyor da Uplay çok leş ya. Yani
evet.
O Uplay'den bir oyun Uplay'de ve aynı zamanda Steam'de ya da başka bir yerde varsa oradan almanızı tavsiye ediyorum. En azından ben kendi deneyimlerim açısından. PC dünyasına döndüğümüzde ise enteresan durumlar söz konusu. Dizüstü bilgisayar satışlarında kötüye gidişin olduğu zaten uzun bir zamandır dillendiriliyordu. Windows 8 bekleniyordu kurtuluş için ama Windows 8 kurtuluş olmadı. Daha çok tuz biber oldu bu kötü satışlara. Devam ettirdi açıkçası. İnsanları korkuttu yeni bilgisayar almaktan. Ve neticede de Sony Wayu'yu elinden çıkarttı biliyorsunuz. Sony bu işten çekildi. Toshiba şimdi çekildiğini açıklıyor. 900 işçiyi de çıkartacaklarmış. Artık son tüketiciye ürün satmayacağız diyorlar. Bu iş eski karlılığını yitirdi diyorlar. Hı hı. Bir önemli haber de Samsung'dan geldi. Samsung da Avrupa'dan çıktı. Dizüstü bilgisayardan artık Avrupalı müşterilere satmayacaklarmış. Yavaş yavaş çekiliyorlar ama Türkiye'de kalmaya devam edeceklermiş. Türkiye Avrupa'dan saymıyorlarmış çünkü. İyi mi kötü mü bu?
Belki de ülkemizdeki satışlardan çok memnunlardır.
Yani olabilir ama Türkiye Avrupa bölgesinde değilmiş mesela. Biz biliyorsun her zaman kendimizi Avrupalı olarak sayarız. Evet. Yani tamam, Asya'yı severiz. Musul, Kerkük falan bizimdir deriz. Orada doğuya hükmetmeye çalışırız ama biz Avrupalıyızdır her zaman. Hep evet. Böyle düşünürdür.
Aslında yani. Osmanlı'dan gelen bir şey. Onunla bile yani tam ortasında kalmış.
Yani bir yandan Osmanlı Avrupalı bile Avrupa'yı böyle çok şey yapamamıştır. Böyle egemenlik altına alamamış aslında. Aynen. Sürekli oralara, Afrikalara falan gitmişiz ama biz kendimizi Avrupalı olarak görüyoruz. Öyle seviyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Samsung ülkemizde satmaya devam edecekmiş. Bu bence iyi haber. Ben çünkü evet. Samsung'un Ultrabook'larını özellikle gerçekten çok başarılı buluyorum. Güzel cihazlar çıkartıyorlardı. Ama genel olarak tabii bu gidişat böyle devam ederse büyük ihtimalle yarın öbür gün ülkemizden de çıkacaklardır diye düşünüyorum.
Böyle giderse bir de şey olacak yani. Her firma en iyi yaptığı işe odaklanmak zorunda kalacak gibi gözüküyor.
Mesela Samsung'un Sony hangi iş var ki en iyi yaptığı falan diyor bu şekilde.
Evet, olay çıkar bizi. Sony mesela herhalde böyle gidersek sadece konsol pazarına odaklanacakmış gibi geliyor yani. Yani evet. İşte ses sistemlerini bilemiyorum.
Öyle olacak. Microsoft da herhalde ne yapacak? Sunucu pazarına mı odaklanacak?
Bilemiyorum.
Neyse devam edelim. HTC garip bir şekilde yeni bir aksiyon kamerasını böyle bir ön gösterimini yaptı. Nasıl bir şey olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Sadece bir aksiyon kamerası olduğunu biliyoruz ama telefona takılan bir aksesuar mı? Tek başına mı çalışacak? Telefonla nasıl haberleşecek filan? Bu tip bilgiler henüz elimizde yok. Ama güzeldir ki 8 Ekim'de New York'ta olacağız, lansmanda olacağız ve size oradan bütün ayrıntıları aktarmaya çalışacağız. Genelde HTC'nin lansmanları şöyle oluyor. Çıkıyorlar, anlatıyorlar her şeyi. Ondan sonra diyorlar ki ürünleri görebilirsiniz. Bir izdiham abi. Bir izdiham. Birbirimizi yırtıyoruz böyle.
Metrobüs kuyruğu gibi.
3 tane ürün var. 800 tane gazeteci var. Herkes birbirine vuruyor. Herkes. Yani böyle enteresan bir durum. Benim elimde cihaz var. Video çekmeye çalışıyorum. Adam elimi tutmuş. Bu tarafa çekiyor. Elinden birlikte götürüyor yani. Şey, o kadar bir durum oluşuyor.
Yurt dışına demek ki basınla bayağı bir şeymiş. Vahşiymiş ya.
Vahşiler çünkü adam oraya gelmiş. Düşünsenize. Şimdi beni kurum buradan gönderiyor New York'a. 3 gün yiyip içiyorum.
Doğru.
Para gidiyor yani benim maaşım ödenmeye devam ediyor. Şimdi ben de tabii ki onun yükümlülüğünü taşıyorum. Neden? Ben New York'a gittim, gezmeye gitmedim. Bunu nasıl ispatlarım? Ürünü çekmem lazım. Ürünü çekmem lazım yani. Bu kadar basit bir iş. Adamın da çekmesi lazım ama...
Savaş gazeteciliğine benziyor ya.
Aynen gerçekten. Herkes birine tripodla dalıyor arkadaşlar. İnşallah böyle bir şey oluşmaz. Samsung'un etkinliklerinde de bizi mesela kapıda 8-10 saat bekletirler neredeyse. Yani böyle iğrençler onun da etkinlikleri. Ben artık Allah'a çok şükür kurtuldum. Gitmiyorum yani. Bir tane gittim. Kapıda 3-4 saat beklettiler bizi. Bildiğiniz diktiler, beklettiler ne saçma bir şekilde. Bir de o bir döngüdür. Nasıl bir şey biliyor musun? Beklemeye başlıyorsun. Bir saat geçiyor. Bir saattir bekliyorum ya artık gitmeyeyim diyorsun. Bir saat bekledim. Şimdi kapıyı açarlarsa bir saat boşuna beklemiş olacağım. Sonra 2 saat beklemiş oluyorsun. Tamam mı?
6 saate kadar.
Bu sefer 2 saat bekledim. Kapıyı açarlarsa şimdi yalan olacak. 3-4 derken ayvı yemiş bir şekilde içeri giriyorsunuz.
Adamlar da psikolojiyi anlamış demek ki.
Ona evet, onların da ama şöyle bir şey var. Yani ürün test etmeye girdiğiniz zaman basından daha fazla yani çağırdıkları basından neredeyse daha fazla cihaz oluyor içeride. Rahat rahat deniyorsunuz. Onların da bir tek o artısı var.
Peki yani bu kadar kuyruk da garip yani. O kadar şey varsa daha fazla oda hazırlayacağım da gerçi o kadar 800 tane gazeteci geliyorsa hani basın mensubu
lazım. Ya garip bu sefer kaç kişi gelir bilmiyorum. Bizim Londra'da son etkinlikte mesela Asya'daki etkinlik iptal olunca Asya'dan da gazetecileri getirmişler. Böyle bir rush vardı ama inanılmaz bir izdiham ya. M8'de öyle olmadı. Bu anlattığım M7'deydi biraz da. M8'de ne yaptılar? Baktılar ki olacak gibi değil. Çıkışta gazetecilere sample'ları verdiler hemen. Tek tek. Bu sayede birbirimizi şey yapmak zorunda kalmadık. 816'da aynısını yaşadık. 816'da koştur koştur herkes sample aradı. Sample yok. Cam kafeslerin içinde 816'ları uzaktan çekebildik falan böyle. Bakalım New York'ta ne bekleyeceğiz? Yani böyle değişken bir firma.
Umarım yani
ne yok göreceğinizi tahmin edemiyorsunuz ama inşallah size bu yeni cihazları tanıtabiliriz. Burada bir de M8i isminde yeni bir telefonla tanıtılabileceği konuşuluyor. Bu ne olacak? M8'de ne eleştirmiştik çok fazla biliyorsunuz kamerası. Allah aşkına dedik yani bu 4 ultrapiksel nedir? Bırak bunu artık filan demiştik. Şimdi 13 megapiksel bir kameralı yeni bir HTC One M8'den bahsediliyor. Belki Snapdragon 805 taşıyabilir. Bilmiyorum içindeki işlemci ne olacak ama ön kamerası da 5 megapiksel olacak. Pardon. Asıl orada önemli olan duo kamera. Duo kamerada 2 megapiksel olacakmış. Böylece çok daha detaylı bir şekilde arka tarafın bokeh efekti verilmesi, bulanıklaştırılması falan yapılabilecekmiş. Yorumlara baktığımda kullanıcılar bayağı meraklanmışlar. Yani tamam kamerayı düzelt alayım seni falan diyenler var.
Eldekileri çıkarmaya başlayanlar olabilir.
Doğru yolda. Ya aslında kamerası rakiplerine göre kötü ama günü çıkartmak için yeterli. Yani sosyal medya için falan kullanıyorsun. Ona bir şey demiyorum. O adam için değiştirmeye gerek yok. Çünkü elindeki cihaz allığı var kasa olarak. Şu anda rakipsiz. Hı hı. Çok iyi bir kasaya sahip telefon. Ama kameraya önem veren adam için gerçekten yani kamerası en iyisi olsun isteyen adam için de yetersiz bir kameraya sahip. Bunu videosunda da oldukça fazla belirttik zaten. M8i de bu tip müşterileri çekecektir. Rekabetin kalması açısından da HTC'nin devamlılığını sağlarsa iyi olur. Yani firmaların biliyorsun piyasada kalmaya devam etmeleri rekabetin oluşmasını sağlıyor. Böylece çok daha farklı, daha güzel cihazlar görebiliriz.
Tabii canım, diyorlar Microsoft batsın da Sony tek olsun piyasada. Zamanında zamanda tek olduğunda gördük de işte $600 olmayan konsol almasın falan
gibi bir şey vardı yani. PlayStation 2'ye adamlar memory card satıyorlardı ya. Konsol alıyordun, save yapamıyordun yani. Kayıt yapamıyordun.
Microsoft ise Xbox öyle satmadı yani.
Öyle satmadı. İşte rekabet bu. Rekabet her zaman biri tökezlerse diğeri onun eksiklerini kapatıyor ki daha çok satabilsin. İki firmanın da olması lazım arkadaşlar. Keşke Nintendo'da tekrar yarışa dahil olabilse.
Evet, o zaman daha farklı.
Onlar bayağı bir frene bastılar çünkü.
Onlar zaten şok yaşattılar. Yani 100 milyon konsol sat, şimdi 6-7 milyon da sürüyorsun konsolun. Olacak iş değil. Evet arkadaşlar, Grand Theft Auto 5'e geçiyoruz. Buradan yeni nesil konsol kullanıcıları ve PC kullanıcıların da merakla beklediği bir oyun. Özellikle PC kullanıcıları merakla bekliyor.
Biraz PC kullanıcıları daha meraklı.
Daha meraklı. Evet. Çünkü hem geç gelecek hem de mod desteği olursa.
Kesin olacak zaten. Kesin modlarlar onu.
Yani tanından yenmeyecektir onlar için en azından. Bazı oyuncular çünkü modsuz oynamıyor falan o kadar.
Ya Grand Theft Auto 4'ü bir modluyorsun. Bütün modern arabaları oyuna ekliyorsun.
GTA 5'ten daha grafiklere sahip oluyor oyun.
Bambaşka bir şey oluyor. Grand Theft Auto 5'i düşünemiyorum. Motorlar neler yapacaklar zaten.
Şimdi şöyle bir açıklama yapmışlar. Yeni nesil tabii grafiksel olarak daha iyi şeyler sunacak ama aynı zamanda yeni içerikler de sunacaklar. Bu içerikler arasında FPS kamerasının olacağı söyleniyor. Yani daha doğrusu first person kameranın olacağı söyleniyor. Yani hem arabayı sürerken detaylı bir arabanın iç görüntüsü olacakmış. Hem de aynı zamanda dışarıdan da first person shooter oynuyormuş gibi oyun oynayabileceğiniz söyleniyor. Şöyle
bambaşka bir boyut katar oyuna ya.
Evet, oyunun araç kamerasının olması bence iyi. Yani gerçi o sürüş deneyimine çok fazla şey katacaktır ama diğer türlü nasıl olur bilemiyorum. Yani biraz zorlama olur gibi geliyor yani.
Olsun ama seçenek olması yeterli bence. İstersen kullanırsın, istersen üçüncü görüş açısına geçersin.
Tabii ama şöyle bir şey diyelim biz oyun basınından insanlar olarak. Eğer o FPS kamerasını iyi yapamazsanız puanınızı kırarız yani.
Evet.
O da var yani. Hani yapacaksanız güzel bir şey yapın. Hani sırf olmuş ya yani yapmış olmak için yapmamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi yine bir inceleme notundan bahsedeceğim. Aslında ben bu tarz haberleri çok verilmesi yana değilim ama şöyle ilginç bir olay var burada. Middle-earth Shadow of Mordor biliyorsun merakla bekleniyor.
Videosu 10 üzerinden 10 almıştı ama oyunun zamanı geçtikçe, yeni videolar geldikçe ilk videosu 10 üzerinden 10'du. Yavaş yavaş puanı düşmeye başlamıştı sanırım kafasındaki.
Evet ama işte benim de düşmüştü. Hatta ben diyorum 7 falan alır en fazla. Kafamda öyle bir şey vardı. Yani 9.3 veren var, 9.5 veren var.
Tamam,
ki bunlar...
demek ki yeni neslin yeni bir oyunu daha oldu.
Evet, yani ben çok şaşırdım ve sevindim de yani. Hani çünkü Yüzüklerin Efendisi'nin ismini kullanıp veya Orta Dünya'nın ismini kullanıp bundan çıkar sağlamaya çalışan
filmler
vardı.
Ben ilk videoyu izledikten sonra... Ya dedim böyle oyunlar da artık yapılıyor yani, çok şükür dedim. Çünkü oyun piyasasını biliyorsun, yavaş yavaş bir döngüye girdiler onlar. Daha basit oyunlar, daha seri, böyle 6 ayda bir nasıl cep telefonu yenileyen firmalar var. Onlar da 6 ayda bir neredeyse yeni bir oyun çıkartma peşindeler.
Evet.
Bu da doğal olarak oyunun kalitesinden çok fazla şey kaybetmemize neden oluyor.
Yani böyle ünlü isimlerin de güzel oyunların gelmesi bizi sevindirecektir. Tabii bir oyuna biz de bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. Onu da şey yapacağız. Çünkü yurt dışında biliyorsun oyun çok önceden oyun basın elinde geçiyor ama bize biraz daha geç geliyor. Ben son haberimi verdikten sonra sana geçeceğim. Call of Duty Advanced Warfare'in co-op videosu yayınlandı. Ve co-op videosu da aslında çok eğlenceli gözüküyor. Tabii ana senaryo, anladığım kadarıyla ana senaryoyla bağlantılı değil bu co-op görevler. Ek görevler olarak geliyor. Oyuncuların da çok hoşuna gidecektir. Zaten co-op modlar da son dönemlerde popüler olmaya başladı.
Zaten Call of Duty'de şöyle bir şey hissediyorum. Şimdi her oyun videosu yayınlandı ya da bir şey çıktığında inanılmaz fazla eleştiri oluyor. İnanılmaz fazla. Yani kullanıcılar hayal kırıklığına uğradık diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Oyun çıkıyor, oynamaya başlıyorsun. Yapmışlar ya falan diyorsun. Keyiften oynamaya devam ediyorsun. Yani onda da öyle bir olay var gerçekten.
Açıkçası ben son yıllardaki oyunlarını çok beğenmedim yani. Biraz denedim, baktım, çok hoşuma gitmedi. Ama Advanced Warfare gerçekten farklı. Yani... Kendi farkını belli ediyor.
En azından değişik teknolojiler falan deneyeceksiniz. Eğlenceli bir şey olacak diye düşünüyorum tabii. Umarım eğlenceli olur. Çünkü sonuçta para verecekler. Pahalı bir oyun alacaklar. Biliyorsun kullanıcılar pek oyunların, yani sevdikleri bir oyun geliyorsa, ismine önem verdikleri bir oyun geliyorsa puanlara pek bakmıyorlar.
Evet.
Yani kimin ne dediği önemlidir. Onun için onun ne dediği önemli. Gerçekten de aslında en geçerli not kullanıcının verdiği nottur. Satın alacaklar. Umarım pişman olmazlar.
Çünkü editörün zevkiyle oyuncunun zevki birbirinden farklı olabiliyor gerçekten. Hani benim çok hoşuma gitmeyen bir özellik bazı oyuncuların çok hoşuna gidiyor. Hani burada biraz da hani herkesin kendi zevkine kalıyor.
Tabii ki sen bir şey yapmak istiyorsun, genelleme yapmak istiyorsun. Diğer oyunlarla sürekli kıyas yapıyorsun ama belki de bir oyunu diğer oyunla kıyaslamak da hata olabilir. Belki değişik bir durum ama her oyunu belki de kendi çerçevesinde keyifli mi değil mi diye değerlendireceksin. Keyifliyse zaten bitti aslında. Bakma.
Kesinlikle bitti. Yani ben zevk alıyorsam o iş bitmişti orada. Yani.
Evet, gerçekten öyle de gerisini düşünmeye gerek yok. PC tarafına geldiğimizde, şimdi PC tarafında bir sıkıntı var arkadaşlar. Ekran kartlarıyla monitörler aralarında konuşamadıkları için biz aslında tam olarak görmemiz gereken o akıcılığı PC dünyasında göremiyoruz. Çünkü PC dünyasında değişken kare saniye oranları kullanılıyor FPS oyunlarında. Sizin makineniz ne kadar fazla kare saniye çizebiliyorsa o kadarını monitöre göndermeye çalışıyor. Ama monitör ekran kartından bağımsız bir tarama teknolojisine sahip. Yani saniyede 60 Hz tarayacaksa eğer o sürekli olarak belli bir döngüde 60 Hz'e tarama yapıyor. Resimleri ekrana çizmeye çalışıyor. Taramada zaten aynı anda resimlerin pat diye gelmesinden değil, satır satır taramadan oluşuyor. Şöyle sorunlar neden oluyor bu. Şimdi ekran kartınız bir tane kareyi çiziyor diyelim. Ekrana gönderecek ama ekran o sırada tarama yapmıyor. Hı hı. Ne oldu? Bu kare yok oldu. Halbuki ekran kart tarafından çizilmişti. Hı hı. Boşa giden güç oldu. Ne oldu? Tam ekran kartınız yarıya kadar bir resmi taradı. Pardon, monitörünüz yarıya kadar bir resmi taradı. Yani ekrana yerleştirdi. Sonrasında ekran kartınız ona farklı bir resim yolladı. Ne yapıyor bu sefer? O teething dediğimiz o şeyler var ya, kırılmalar, yırtılmalar yani ekranda. Onları görmeye başlıyorsunuz. Yatayda senkronizasyon sorunları çıkmaya başlıyor. Bunun önüne geçirebilmesi adına da monitörle ekran kartının konuşuyor olması lazım. Kardeş, ben sana bir tane kare yolluyorum. Tamam, tazelemeyi durdurayım ya da tekrar ona göre senkron edeyim. Alayım kareyi, tam olarak göstermeye çalışayım. Ben bu kareyi tam gösterdim, diğerini gönder filan gibi. Böyle aralarında çok basit indirgedim bu konuşmayı tabii. Daha karışık konuşuyorlardı. Teknik konuşuyorlardır onlar ama. Böyle bir konuşma yapmaları lazım ki tüm kareler net bir şekilde ekrana çizilebilsin. Bunu niye anlatıyorum? Bu teknolojinin ismi aslında Nvidia tarafında G-Sync olarak geçiyor. VESA tarafında, yani genel olarak bu VGA, DVI ve HDMI gibi standartları belirleyen, bilgisayardaki görüntüleme teknolojilerine yön veren grubun da Adaptive Sync olarak isimlendirdiği bir teknoloji bu. AMD de bu Adaptive Sync'i alıyor, FreeSync olarak tekrar isimlendiriyor. Hı-hı. Yani burada şöyle bir durum var. VESA'nınki genel bir standart, herkes kullanabiliyor ama Nvidia'nın G-Sync'ini kullanabilmen için Nvidia'ya lisans ödemen, Nvidia'dan chip satın alman gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Adaptive Sync ve FreeSync, DisplayPort 1.2a'dan itibaren bu teknolojiyi destekleyen, bu portu destekleyen tüm monitörlerde ve ekran kartlarında aktif kullanılabilecek. Ama Nvidia yaptığı bir açıklamayla beraber DisplayPort 1.2a'da yer alan bu Adaptive Sync teknolojisine destek vermeyeceğini açıkladı. Neden? Hı. Kendisinin G-Sync teknolojisi var. Hatta yaptığı açıklamada böyle ileri gidip şunu söylüyor. Biz G-Sync'i geliştirmeseydik diyor, AMD'nin hiçbir şey yapacağı yoktu. Bu zaten 1.2a'daki teknoloji, Adaptive Sync denen teknoloji yıllardır var. Kimse kullanmıyordu. Şimdi bizim bu yarattığımız pazardan, tanıtımdan, geliştirdiğimiz teknolojiden bir şekilde pay almaya çalışıyorlar. Bunu kullanacaklar. Biz kendi teknolojimizle devam edeceğiz diyor. Şimdi tabii ki bunda haklı olabilir. Sözünü kestim ama şöyle bir durum var. G-Sync destekli mesela Türkiye'den bir monitör almaya kalktığınızda şu an Asus'un bir monitörü var, 3200 lira.
Çok pahalı.
Çok pahalı yani. Doğal olarak şimdi monitör çok satan bir şey olmadığı için üreticiler de bu tip bir teknolojiyi monitörüne konumlandırıp yeni bir cihaz çıkartacaksa en üst seviye cihazına bunu koyuyor. Kalkıp da alt seviyeden başlamıyor bunu desteklemeye.
Evet.
Böyle bir durum söz konusu.
Aslında evet, ben Nvidia'nın açıklamasına çok da şey yapmadım, hani böyle bir açıklama yaptılar işte biz destek vermeyeceğiz falan. Çok da haksız değiller. Gerçekten de Nvidia AMD'den her zaman daha fazla bazı konularda uğraşıyor. Hani işte sürücü güncellemeleri
olsun falan. Allah var. Paranız varsa zaten Nvidia ekran kartı. Evet. Ben bunu söylüyorum. Yani paranız varsa alınacak kartlar Nvidia tarafında var.
Ama her zaman da daha fazla cebinizden para çıkıyor. Yani gerçekten dediğin gibi.
Zaten şimdi öyle. Ya parası olan adama gidip de şey aldıramazsın. Orta sınıf bir araba aldıramazsın. Hani gidip de adama Şahin al bak çok ucuz bu da gidiyor dört tekerlekli dediğin zaman güler sana. Ne yapıyor adam? Mercedes'ten falan bakmaya başlıyor zaten cebindeki paraya göre. Parası olan adam da gidip Nvidia'yı alıyor. Yani bir gerçek var, sürücüsüyle falan uğraşmıyor yani. Siz içeride bile her yeni gelen oyunda ayrı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. 295X'de Ryzen'i denedik. Sürücü sıkıntıları var yani.
Bu da çok büyük bir sorun.
Evet, gerçekten büyük problem. Bakalım yani, bence olması gerekenle bütün teknolojileri destek ver. Senin G-Sync teknolojin zaten Nvidia'nın da belirttiği gibi G-Sync teknolojisi biraz daha ayrışıyor buradan. Biraz daha üstüne uğraşılmış bir teknoloji. Kullanıcı buna değer veriyorsa, monitörler de uygun fiyata düşerse tercihini o yönden kullanır zaten.
Ama monitörlerin fiyatı da harbi iyiymiş yani, 3000 dolar. Yani
3200 gerçekten lira çok yüksek bir fiyat Türkiye için. Amerika'da da baktığınızda 800 dolardan satılıyor. Tamam, orada 1600 lira 1700 lira geliyor monitör ama orası için bile pahalı bence. Yani ben Amerika'dan bile o monitör alırken düşünürüm. Kaldı ki Türkiye'den almam zaten, 3200 lira bir oyun monitörüne vermek. Yani bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası.
İnsanlar PC topluyor daha ucuz fiyata yani.
Bir diğer haberimiz Samsung tarafından. Samsung akıllı cihazları arasında şarj değiş tokuşu yapacak bir kablo geliştirmiş durumda. Bunu 20 dolardan satışa çıkartacakmış ve destekli cihaza bunu taktığınızda mesela saati şarj edeceksiniz. Daha çok akıllı saatlerde kullanılması planlanıyor. Telefonunuzdan akıllı saatinize şarj aktaracaksınız. Telefon size soruyor ne kadar şarj edeyim. Yani böylece saati çok fazla şarj edip telefonunuzdaki o bataryayı yırılamıyorsunuz. E zaten biliyorsunuz Android tarafında pil sorunu aşılalı bayağı bir oldu. Bu senenin başından beri artık cihazlar 1,5 gün 2 gün pil süreleri sunmaya başladılar. Akıllı saati şarj etmek de bir telefondan çok fazla götürmez diye düşünüyorum. Oldukça yararlı bir teknoloji olmuş. Kablo biraz pahalı ama Çinli dostlarımız burada devreye girerler. Büyük ihtimalle yarın öbür gün 2 dolara 1 dolara o kabloları elde edebiliriz. Yani Apple gibi içine çip koymadıkları sürece insanlar bir kabloya 50 lira vermezler herhalde. Yani
Çinliler sayesinde bazı şeyleri bayağı ucuz alıyoruz.
Evet aynen. Mesela Apple tarafında da var böyle bir şey biliyorsunuz. Neden oradan vurdun diyorsunuz. Benim aklım almıyor bir kablonun içine çip konup da banlanması. İçindeki çipi banlıyor adam. Şarj edemiyorsun telefonu kabloyla. Yani bizim bir arkadaş var diyor ki 20 dolar aldığım kablo da kırılıyor diyor. 1 dolar aldığım kablo da kırılıyor diyor. En azından diyor 20 dolar alacağım yere diyor işte 20 tane diyor 1 dolarlık kablo alıyorum diyor. Banlandıkça çöpe atıyorum diyor. Aslında böyle değişik bir şey de var orada.
Tam Türk mantığı aynen. Güzel mantık bence.
Değişik bir olay değil mi? Evet benim haberler bir ondan sonra kısa kısalara geçeceğim. İstersen ilk seninkileri alalım.
Evet ilk benim kısa kısalara geçelim. Biliyorsunuz Destiny deli gibi satıyordu. Activision tarafı da bu konuda çok memnundu. Satışlardan en azından. Gelen yorumlardan değil ama. Bunun üzerine Ubisoft da şöyle bir açıklama yaptı. Watch Dogs hala Batı Avrupa'nın en çok satan oyunu. Burada niye Batı Avrupa dediler onu da anlamıyorum. Niye Avrupa'nın demediler de. Burada bir şeylik var. Yani bir şeyler var burada ama ben de çözemedim onu. Yani
bir yere indirgemişler onu böyle. Hani sattığı bir yeri bulup.
Evet yoksa Destiny'de Avrupa'da bayağı satıyor da Watch Dogs satmıyor mu gibisinden şeyler de. Ve Orta Avrupa'da. Yani Batı Avrupa derken İngiltere'yi mi kastediyorlar veya sadece. Onu da bilemiyorum ama böyle bir açıklama yapmışlar. Diğer bir haberim ise biraz korku oyunu fanatiklerini ilgilendiren bir haber. Clock Tower serisinin yaratıcısı olan kişi şimdi yeni bir projeye başladı. Bu kişinin adını vermeye gerek yok. Zaten unutacaklardır oyuncular kısa bir sürede.
Biz de bilmiyoruz zaten filan diyormuş.
Yok canım önümde yazıyor yani. Zaten Hifumi Kuno diye bir kişi.
Nerede yazıyor?
Burada.
Hifumi Kuno.
Kuno.
Kuno. Gerçekten evet. Çok enteresan ya bu isimleri okumak zor. Gerçi benim çevik diyorum onu da zor söylüyor yabancılar da.
O yüzden yani hani ben de söylemek istemedim. Bu kişi yeni projeye başladı. Adı Scissors. Biliyorsunuz Clock Tower'ın eski oyunları zaten hep böyle makasla böyle insanları kesen bir tip vardı. Oraya bir gönderme
oynamadım,
yapmışlar.
Oynamadım vallahi var kafa sallıyorum ama biliyormuş gibi böyle. Tamam devam etsen.
Ama bu kişi biliyorsunuz daha doğrusu bu oyunu biliyorsunuz Silent Hill serisinin yaratık tasarımcısı da bu projenin içinde. Garage diye bir film vardı. O filmin yönetmeni de yaratıcı yönetmen olarak burada bu projede yer alıyor. Ve şimdi bu kadar büyük isimler var. Oyun hangi platformlara gelecek dersek mobil platformlara ve PS Vita'ya geliyor. Şey bekliyorsunuz değil mi? PlayStation 4'e özel falan gibi bir şey bekliyorsunuz. Ama hayır mobil platformlara geliyor.
Yalnız PS Vita'ya gelmesi de ayrı bir enteresanmış. PS Vita'ya gelen bir şey gördük yani.
Evet. Yani şimdi mobil platformlardan da düşük seviyede bazı konularda. Evet. PS Vita artık oyun konusunda mesela.
Ne yazık ki.
Çok az. Bir başka haberime geçiyorum. Buradan Castlevania'nın geliştiricilerinden. Castlevania derken tabii ki Lords of Shadow serilerinden bahsediyorum. İki yeni oyun geliyor. Bunların kod adları Aleph ve Naked. Şimdi Naked aklıma hani Naked deyince aklıma hani, bir şey gelmiyor.
Bu böyle sansürlenmiş yer geliyor herhalde.
Evet. Aleph'i de bilemiyorum yani nasıl bir göndermeler var. Bunlar kod adları oyunların. İki yeni oyun gelmesi güzel bir şey. Çünkü Lords of Shadow serisi güzeldi. İlk oyun özellikle çok iyiydi. Umarım yine kaliteli bir oyunla karşımıza çıkarlar. Kaliteli oyunlarla karşımıza çıkarlar. Diğer haberim ise Metal Gear Solid 5'ten geliyor. Yeni bir karakter duyuruldu. Didi. Köpek. Kurt diyelim daha doğrusu.
Artık ekliyorlar ya. Yani köpeksiz oyun yok gibi bir şey.
Evet ya zaten Metal Gear Solid 5'te o kadar çok companion'ımız var ki yanımızda olan kişi. Didi de yani Diamond Dog'da onlardan biri olacak. Bakalım nasıl bir hissiyat yaratacak? Ben onu merak ediyorum. Çünkü hani köpeği olan kişiler özellikle bizim Kaan mesela köpeğini çok seviyor. Metal Gear Solid 5'te de ayrı bir tad alacaktır diye düşünüyorum bu köpekle etkileşimden.
Ama şimdi onun köpeği küçük Fino. Şirin bir şey. Böyle yamyam bir köpek değil.
Evet onu herkes seviyor. Kızlara falan sevdiriyor.
Gerçekten şeker bir hayvan. Yani ben kurt gördüm. Şimdi kurt değişik bir hayvan. Seveseniz geliyor da yanına yaklaşırsanız pek gelmiyor.
Yani acaba ısırır mı diyorsunuz?
Abi adam yani kapsa bir kolunu falan. Bittin ya.
Evet. Kurt sonuçta yani.
Yani para parça olursa ondan sonra birleştiremezlerdi.
The Evil Within adlı bir oyun vardı. Ve bunu Shinji Mikami geliştiriyor. Resident Evil serisinin yaratıcısı olan kişi. Evil Within'de de sistem gereksinimleri açıklandı. Doğrudan şöyle bir açıklama yaptılar yani. Minimum, maksimum falan yok. İşte önerilen daha doğrusu.
Çalışır ya, çalışır. Evet.
GTX 670 ve eşdeğer bir ekran kartınız varsa sorunsuz oynarsınız diyor.
Yani orta üst seviye sistemler oynayabilecek.
Yani bir i7 işlemci de öneriyorlar arkadaşlar.
Tamam, orta üst seviye için gelmişler.
Yani hani artık oyunlarda da ne tür sistem gereksinimleri ortaya çıktı ki Evil Within öyle inanılmaz grafiklerde sunmayacak yani. Bundan da bahsedelim. Son haberim ise From Software'den, From Software'in yaptığı bir açıklama. Biliyorsunuz Dark Souls, Demon's Souls ve aynı zamanda da Bloodborne isimli bir PlayStation 4 oyunu geliştiriyorlar. Diyor, bizden de kolay oyun beklemeyin diyor. Hani evet, her zaman fantastik, böyle karanlık fantezi ortamlarında geçen oyunlar yapmayabiliriz ama diyor, bizden de kolay oyun artık beklemeyin diyor. Oyuncuların artık diyor, zor oyunlara da alışması gerekiyor ve bu piyasanın da genişleyebileceğini göstermemiz gerekiyor diyor. Gerçekten şöyle bir giriş yaptılar onlar. Herkes de artık daha kolay oyun yapmaya başlamıştı. From Software ise zor oyun yaparak o konuda açlık çeken oyuncuların kalbini çaldı. Ve bu yolda ilerleyeceklerini söylüyorlar ki bence çok güzel bir açıklama. Stratejik olarak da güzel bir düşünce bence. Sadece şey olarak değil, hani duygulamayacak
bir şey ama. Sonrasında kolay modu DLC olarak sunmasınlar da. Bir içerik olarak.
Yok, yapmazlar gibi geliyor.
Yeniyorlar ve indiği kolaylaştırmak falan diyorum.
Zaten mesela Bloodborne'un demosunu oynayanlara şey açıklama yaptılar. Yani biz oyun fuarında bunu biraz daha kolaylaştırdık. Çünkü herkes işte oraya eğlenmeye geliyor millet. Orada şey olmasın, evde ızdırap çekersiniz gibisinden. From Software'de zor oyunlar yapmaya devam edecekmiş.
Ben zor oyunları sevmiyorum. Benim vaktim kısıtlı. Bilgisayarın başında da zaten sinir krizi geçirirsem artık yapacak bir şey yok. Benim iki tane haberim var. Bunlardan bir tanesi dedikodu zaten. Motorola'nın Xiaomi isimli bir tane, kod isimli bir cep telefonu var. Bunun Nexus 6 olabileceği konuşuluyor. Zaten Nexus 6 denmesinin sebebi de 6 inç bir ekrana sahip olacak olması. Yani 5.92 inçlik bir ekranı var. 6 inçlik. Ben bunun Nexus bir cihaz olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Niye bu kadar büyük bir cihaz olsun? Cebe falan sığmayan. 6 inç cihazları ben çok kullanılabilir, çok pratik bulmuyorum. Cep telefonu dünyasından da silinirler inşallah. 5.5 inçin üstü gerçekten bana çok anlamsız
çok
geliyor.
Çok içten söyledin ama.
Kullanılmıyor yani, çok denedim. G Flex falan var, yok kavisesi yok bilmem nesi. Dev gibi bir cihaz. Yani artık o gerçekten büyük oluyor. 5.5 inç bence sınır. Bence sınırsa da herkes için sınırdı falan diye böyle şey yapıyoruz. Ama gerçekten 5.5 inçin üstünü ben çok kullanabilir bulmuyorum. Siz de tabii ki yazabilirsiniz. 5 inçin üstünü de bulmayabilirsiniz yani. Ona bir şey diyemem. Cihazın özellikleri 2K ekran zaten bekleniyordur. Snapdragon 805, 3 GB bellek. Hani 3 ortak o kadar standart oldu ki 4 olsa şaşırırdık ya. 3'e şaşırmıyorsun. 32 GB dahili hafıza alanı, 2 megapiksel ön, işte 13 megapiksel arka kamera, 3200 mAh batarya. Hani 6 inçlik bir cihaz için 3200 mAh tam sınırlı bir batarya. Yani bence artık 6 inç oldu mu bunu arttır. Çünkü zaten yani 5.5 inçlik, 5.4 inçlik, 5.2 inçlik cihazlar bunları sunabilir.
Doğrudan 2K ekranı değil mi?
Evet.
O da mesela şey yüksek bayağı.
Yüksek yani, bakalım ne olacak, göreceğiz hep beraber. Bunun Motorola'nın yeni telefonu veya Nexus 6 olacağı konuşuluyor. Umarım Nexus 6 olmaz. Bunu tekrar altını çizeyim. Son haberim ise Microsoft tarafından. Şimdi firmayı biz ya Xbox haberleri ya Windows'un yeni versiyonuyla falan çok fazla dinliyoruz ama yeni bir adaptör duyurdular. Bu da kablosuz görüntü aktarım adaptörü. Direkt olarak Miracast teknolojisini destekliyor ve televizyonunuza takıyorsunuz HDMI portundan. Eğer televizyonunuzun böyle bir desteği yoksa tabii ki böyle bir cihaz alıyorsunuz. USB portundan da gücünü veriyorsunuz. İşte cep telefonunuzdan, uyumlu cep telefonunuzdan bu arada. Bunlar Android veya işte tablet bilgisayarlar olabilir. Görüntüyü televizyona aktarabiliyorsunuz. Projeksiyon cihazına takarsanız projeksiyon cihazı bu özelliği kazanmış oluyor. Bir arkadaşımız orada yazmış, benim televizyonumda zaten akıllı özellikler var, ben niye alayım bunu diye de. Şimdi bu cihazın şöyle bir özelliği var. Orada göstermişler zaten. Projeksiyon cihazına takmış adam. Projeksiyon cihazı da kablosuz olmuş. Kablosuz görüntü aktarım yeteneğine kavuşmuş. Yani tabii ki bu o yeteneğe sahip olmayan cihazlar o yeteneğe kavuşsun diye yapılıyor. Zorla alın diye bir şey yapmıyorlar. Yani o hemen şey savunmasına geçiyor. Benim televizyonumda var, ben niye alayım? Zaten sana al demedim ki. Yani böyle bir cihazın çıktığında ne yaptık biz orada? Enteresan bir yorum.
Bilirsin yani, bunlar artık kablosuz cihazlar, her türlü kablosuz cihazlar piyasada standart hale gelecek. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela eskiden joypad'lerimiz neydi? Kabloları vardı.
Evet.
Şimdi düşünemiyorum bir kablolu şeyle. Elimi ağırlaştırıyor. Dengemi bozuyor. Yani o yüzden hani
mesela böyle çekiyordu beni, böyle öne doğru çekiyordu.
Evet. Çekiyordum, konsol düşüyordu falan böyle.
O kadar.
PlayStation 1'de çok
ama
oldu.
Ama onda şöyle bir şey var. Yanındaki seni yeniyor mesela, şak diye kamçı gibi vuruyor.
Konsol da tura tura geliyor.
O kadar. Olabilecek şeyler bunlar oyun esnasında. Sinirleniyoruz yani sonuçta. Evet, bu da son haberimdi. Bu arada sen bir şey anlatıyordun, ben senin sözünü kestim. Kablodan bahsediyorsun. Dengemizi bozuyor falan diyor.
Evet yani.
Bitir de şey olmasa sözünü kesmemiz.
Evet. Oyunlarda falan mesela ağırlık yapıyor artık kablo falan. Kablosuz cihazların her şeyin hemen kablosuz olması şart ki elektriğin bile artık o kablosuz şeyle
evet,
yetmeye
çalışacaklar.
Özellikle
Intel'in yeni mobil platformunda mesela her şey kablosuz. Onlar mobil üreticileriyle falan çalışma yürütüyorlarmış. Mesela şu masanın ortasına bir yere bir tane cihaz yerleştiriyorlar alt taraftan. Kalınlığı çok fark etmiyor. Dizüstü bilgisayarını böyle koyuyorsun, şarj olmaya başlıyor masanın üstünde filan.
Yani mükemmel olacak.
Kablosuz görüntü aktarımı işte, kablosuz şarj, kablosuz USB gibi şeyler, hani artık cihazlar arasında veri aktarımı gibi şeyler üstüne çalışıyorlarmış. Tabii ki şimdi kablosuz aktarım denince bunun bir de zararı var. Özellikle erkeklerde sperm üretimini çok düşürdü.
İşte ben bizim sağlık açısından endişeliyim.
Evet, bununla ilgili hatta araştırma yapan bir doktorla röportajımız da var. Şu an başlığı neydi bilmiyorum ama araştırırsanız görebilirsiniz. Erdi yapmıştı, güzel bir röportajdı gerçekten. Orada da belirtiyor gerçekten. Eğer çocuğunuz yoksa çok fazla kablosuz şeylerle uğraşmayın. Tavsiye. Çocuk yaptıktan sonra uğraşın. Hem de şeye denk olur o. Aile planlaması mı deniyor? Nüfus evet. Planlaması mı? Onda katkınız olur. Böylece değil mi?
Senin çocuk var zaten de benim biraz daha dikkatli olmam gerekiyor o zaman.
Ben her türlü kablosuz cihazı bol bol kullanmıyorum. Şaka bir yana, kablosuz cihazlar gerçekten aslında çok da yararlı değiller. Dikkatli kullanmak lazım. Her şey dozajında güzel. Bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Bu programda birazcık fazla şey yaptık sanki, böyle goy goy yaptık ama inşallah çok sıkmamışızdır izleyenlerimizi. Bir sonraki bölümü de bekliyoruz sizleri. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.